Ayrım 24, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 218. Blaine arkasından gelen hafif çığlık ve kahkahaları duyarak omzunun üzerinden baktı. Sean kızların arasına karışmıştı, onlarla şakalaşıp duruyordu. Blaine kendi kendine bu işe burnunu sokmamalıyım diye söylendi. Ama Şahsay'la biraz konuşsam yine de iyi olur sanırım. Tara'yla konuşmak yersiz, fazla yumuşak o. Etrafına bakındı. Şahsa seyislerden biriyle en sevdiği atını inceliyordu. Blaine işte tam fırsatı diye düşünerek damadına katıldı. Şahsa'yla bir süre atın biraz zayıf olan bileklerinin sarılmasından söz ettiler. Sonra Blaine kayıtsızca Sean'ın Bishop's okulunda durumu nasıl diye sordu. Şahsa şaşırdı. Tara sana bir şeyler mi söyledi? Blaine bir sorun mu var dedi. Sean zor bir dönem geçiriyor, biraz asileşti, notları berbat. Onunla kırbacın yardımıyla da görüştüm. Oğlum sadece bu dilden anlıyor ama yakında düzelir Blaine, hiç endişen olmasın. Blaine, bazıları için her şey çok kolaydır diye mırıldandı. Hayat boyu kayıtsız davranmaya alışırlar. Şahsa'nın hafifçe dikleştiğini fark etti. Damadının bu sözlerde kendisini kastettiğini sandığı anlaşılıyordu. Blaine de mahsus ekledi. ''Bunu sen de bilirsin Şahsa, sende de aynı zayıflık var.'' ''Galiba benim de böyle konuşmaya hakkım var. Bu dünyada bu hakka sahip tek insan da sensin.'' Şahsa'nın yüzünde düşünceli bir ifade belirmişti. ''Ama bu sözlerinden hoşlanmamı da bekleme Blaine.'' ''Blaine herhalde Sean da eleştiriye gelemiyor.'' dedi. ''Ama ben senden değil, ondan söz etmek istiyorum.'' ''Bir kere Sean'ın davranışlarını hafife alma. Bunlara şimdi engel olmazsan ileride ciddi bir sorunla karşılaşabilirsin. Bazı insanların her zaman heyecan duymaları gerekir. Yoksa çabuk sıkılırlar. Galiba Sean da onlardan. Öyleleri heyecan ve tehlikeye tutsak hale gelirler. Sean'ı yakından izle Şahsa.'' ''Teşekkür ederim Blaine.'' Şahsa başını salladı ama minnet duyduğu da yoktu. ''Sana gelince Şahsa, sen hayatı her zaman bir oyun saydın.'' ''Şahsa, hayat gerçekten bir oyun değil mi?'' dedi. ''Eğer buna inanıyorsan o zaman bir bakanlığın sorumluluklarını yüklenmeye de hakkın yok demektir.'' Blaine'in sesi hafifti. ''Hayır Şahsa, sen 16 milyonun durumundan sorumlusun. Bu artık bir oyun değil, kutsal bir görev.'' İki adam uzun uzun birbirlerine baktılar. ''Blaine, bunu düşün Şahsa.'' dedi. ''İleride bizi kara ve zor günlerin beklediğini sanıyorum. Şirket hisselerinin arttırılması değil, bir milletin yaşaması için çabalayacaksın. Başarısızlığa uğraman da dünyanın sonu demek olur. Ve bir tek sen ızdırap çekmezsin.'' Blaine kendisine doğru koşan Isabella'ya döndü. ''Kız büyük baba, büyük baba.'' diye bağırıyordu. ''Sana babamın bana verdiği atı göstermek istiyorum.'' İki adam da başlarını eğerek bu güzel çocuğa baktılar. Blaine usulca, ''Evet Şahsa.'' diye mırıldandı. ''Tek ıstırap çeken sen olmazsın.'' Kızın elini tuttu. ''Pekala Bella, seninle ahırlara gidelim.'' Şahsa Veltevreden'e döndüğünde hayatından çok memnundu. O günkü kabine toplantısında konuşmuş, çok da başarılı olmuştu. Artık yerini sağlamlaştırmış, ününü de arttırmış olduğunun farkındaydı. Çalışma odasına girerek çantasını masaya bıraktı, terastan gelen sesleri duyunca güneşe çıktı. Tara Bishop's okulunun müdürünü ağırlamakla meşguldü. Adam genellikle serkeş öğrencilerin anne ve babalarını okula çağırırdı. Ama Courtney ailesi konusunda aynı şeyi yapamazdı. Santayne Courtney Malcolmus 30 yıldan beri okulun yönetim kurulundaydı. Oğlu savaştan önce öğrenci temsilciliği yapmıştı. Şimdi o da kurulda üyeydi. Ana oğul okula mali bakımdan cömertçe yardım da ediyorlardı. İşte bugün de müdür Courtney'leri çağıracağı yerde kalkıp onların evine gelmişti. Yüzünde kaygılı bir ifade olan Tara kocasının geldiğini görünce rahatlayarak ayağa kalktı. ''Hoş geldiniz müdür bey.'' Şahsa adamın elini sıktı. Müdürün yüzündeki sıkıntılı ifade onu kaygılandırmıştı. Tara, ''Müdür bey seninle Sean hakkında konuşmak istiyor.'' diye açıkladı. ''Bence erkek erkeğe konuşsanız daha uygun olacak. Ben çay hazırlarken baş başa kalırsınız.'' Sessizce uzaklaştı. Şahsa nazik nazik, ''Güneş ufka yaklaşıyor.'' dedi. ''Size viski ikram edebilir miyim?'' Hayır, teşekkür ederim Bay Courtney. Müdürün şahsının ilk adını kullanmaması iyiye işaret değildi. Şahsa ciddi bir tavır takınarak müdürün yanındaki koltuğa oturdu. Şanha, o küçük haydut yine ne yaptı? Tara aynı anda usulca kocasının çalışma odasına süzüldü. Şasa'nın krokodil evrak çantasını açtı. İçinde o günkü kabine toplantısının tutanakları vardı. Belgeleri alarak camlı kapıların yanındaki bir masaya götürdü. Orada ışık daha iyiydi. Perdenin kenarından baktığı zaman kocasıyla müdürü de görebiliyordu. İki adam asmanın altında ciddi ciddi konuşmaktaydılar. Tara mavi kağıtları çabucak masaya dizdi. Eteğinin cebinden küçük bir fotoğraf makinesini çıkardı. Bir çakmak büyüklüğündeydi. Mekanizmaya hala alışmamıştı. Elleri korkudan titriyordu. Bu işi ilk defa yapıyordu. Makineyi Molly ona son buluşmalarında vermiş. Verdiğim bilgi dostlarımızı çok memnun etti demişti. Onun için işini kolaylaştırmak istediler. Tara küçük düğmeleri çevirir, her sayfanın fotoğrafını iki kere çekerken parmakları birer sucuğa dönmüş gibi geliyordu. Sonra fotoğraf makinesini cebine attı, kağıtları dikkatle şahsanın çantasına yerleştirdi. 5 dakika sonra da elinde kraliçe Anne stili gümüş çaydanlıkla terasa çıktı. Genellikle bu şahsayı sinirlendirir, karısının hizmetçilerin işini görmesinden hoşlanmazdı, özellikle konukların önünde. Ama bugün müdürle konuşmaya dalmış olduğu için durumu fark etmedi. Bu çocukça coşkudan daha öte bir şey olamaz müdür bey. Şahsa ellerini dizlerine dayayarak müdüre doğru eğilmiş, kaşlarını da çatmıştı. Ben de bu olaya bu gözle bakmaya çalıştım. Müdür üzüntüyle başını salladı. Ailenizin okulla olan özel ilişkisi yüzünden mümkün olduğu kadar yumuşak davranmaya çabaladım. Ancak bir an anlamlı durdu. Sözünü ettiğimiz bir tek olay değil. Bir iki çocukça muziplik de sayılmaz bu. Daha çok insan korkutan bir düşünce ve davranış tarzı. Müdür duraklayarak Tara'nın uzattığı fincanı aldı. Özür dilerim Bayan Courtney. Bu size olduğu kadar bana da acı veriyor. Tara usulca inanıyorum diye mırıldandı. Çocukların hepsini oğullarınızdan ayırt etmediğinizi biliyorum. Şahsaya bir göz attı. Kocam bu sorunu kabul edemedi. Duyduğu memnunluğu kederli ama cesur bir gülümsemeyle gizledi. Şan her zaman Şahsa'nın göz bebeği olmuştu. İnatçı, başkalarını düşünmeyen bir çocuktu. Tara Şan'ın zalim tarafını ne anlamış ne de kabul edebilmişti. Çocuk daha konuşmaya başlamadan bile bencil davranmış, hiçbir zaman minnet duymamıştı. Tabii Tara oğlunu seviyordu ama ondan hoşlanamıyordu. Şan yürümeyi öğrenir öğrenmez hemen babasını izlemeye başlamıştı. İlk söylediği kelime de baba olmuştu. Tara'yı kırmıştı bu. Şan'ı karnında taşımış, dünyaya getirmiş ve emzirmişti. Oysa o kalkmış baba demişti. Şan artık Şahsa'nın oğluydu. Tara arkasına yaslanarak kocasının bu sorunla boğuşmasını seyretmeye başladı. Adamın rahatsızlığı ona kinle karışık bir zevk veriyordu. Şahsa, Şan doğuştan sporcu diyordu. Bir lider, kafalı bir çocuk. Onun kendini toplayacağından eminim. Geçen sömestrin sonunda karnesini gördüğüm zaman onu iyice patakladım. Bu akşam aklını başına getirmek için Şan'ı tekrar okşayacağım. Sopa bazı çocukları hiç etkilemez. Daha doğrusu onlarda ters tepki yaratır. Sizin Şan da bu cezaya savaşta aldığı yaraları değerlendiren bir asker gözüyle bakıyor. Yani onları cesaret ve metanetinin bir kanıtı sayıyor. Tara, ben kocamın çocukları dövmesine her zaman karşı çıktım dedi. Şahsa kadına onu uyarırcasına bir göz attı. Müdür konuşmasını sürdürdü. Şan'ı dövmeyi ben de denedim Bayan Courtney. Bu cezayı memnunlukla karşılıyor. Sanki bu onu diğer çocuklardan daha üstün bir duruma getiriyormuş gibi. Şahsa beceriksizce ama o iyi bir atlet diye mırıldandı. Müdür başını salladı. Sporcu değil de atlet sözcüğünü seçtiniz benim yaptığım gibi. Şan yaşına göre fazla gelişmiş ve olgun, grubundaki diğer çocuklardan daha güçlü, kazanmak için kuvvetini kullanmaktan da kaçınmıyor. Bazen kurallara uymayacak bir biçimde hem de. Şahsa'ya anlamlı baktı. O kafalı bir çocuk ama aldığı notlardan kafasını sınıfta kullanmak niyetinde olmadığı da anlaşılıyor. tersine kafasını pek de onaylanamayacak konulara veriyor. Duraksadı, oğlunu çok seven bir babaya belirli örnekler vermenin zamanı olmadığını seziyordu. Dediğiniz gibi şan doğuştan bir lider ama ne yazık ki etrafına okuldaki en beğenilmeyecek çocukları topluyor. Şan adeta bir çete kurdu, diğer çocuklara dehşet saçıyor. Büyük öğrenciler bile oğlunuzdan korkuyorlar. Bunu kabul edemem. Şasan'ın suratında sert bir ifade belirmişti. Açık açık konuşacağım Bay Courtney. Şan'ın kinci ve hain bir yanı var. Tabii bunun düzeleceğini umuyorum. Ama bu olmazsa Şan'ın Bishops'taki geleceği konusunda ciddi bir karar vermek zorunda kalacağım. Şasa onun da benim gibi öğrenci temsilcisi olmasını istiyordum diye itiraf etti. Müdür başını salladı. Temsilci olmak bir tarafa Bay Courtney, Şan yıl sonuna kadar kendini toparlamazsa onu Bishops okulundan çıkarmak zorunda kalacağım. Şasa tanrım diye fısıldadı, ciddi olamazsınız. Çok üzgünüm ama ciddiyim. Bishops okulu müdürünün Claire East'i işe almış olması şaşılacak bir şeydi. Ama tabii bu geçici bir durumdu. Resim öğretmeni hasta olduğunu ileri sürerek okuldan ayrıldığı zaman Claire East'le 6 aylık bir anlaşma yapmışlardı. Claire müdürle konuşmaya giderken üzerine 6 yıldan beri giymediği bir kılığı giymişti. Yani 21 yaşından beri. Yakası kapalı, donuk yeşil bir elbise, uzun siyah saçlarını da örerek başının arkasına sarmıştı. Ama işe alınır alınmaz da her zamanki kılığına bürünmüştü. Parlak renkli, geniş büzgülü etekler, Meksika tarzı dekolte bluzlar. Sanat bölümü ana binalardan biraz uzakta olduğu için Claire bu bakımdan kendini rahat hissediyordu. Uzun siyah saçlarını her gün başka biçime sokuyor, ders verirken sandaletlerini çıkararak resim salonunda yalın ayak dolaşıyor, aşıklarından birinin kendine getirdiği ince siyah Portekiz sigaraları içiyordu. Resim Şan'ı hiç ilgilendirmiyordu. Bu dersi fazla çaba harcamasına gerek olmayacağını düşündüğü için seçmişti. Şan resim salonuna girer girmez Claire'e aşık oldu. Kadın resim kağıdına bulaştırdığı boyaları incelemek için sehpasına yaklaştığı zaman onun kendisinden 2,5 santim kısa olduğunu ve koltuk altlarındaki tüyleri almadığını fark etti. Şan genç kadını erkekçe, kabadayıca tavırlarıyla etkilemeye çalıştı. Bu işe yaramayınca da Claire'in önünde küfretmeye başladı. Oysa bu sözleri yalnızca polo atlarına söylerdi. Claire East o zaman müdüre bir not gönderdi. O da ağır bastonuyla çocuğa 4 defa vurdu. O arada Şan'a birkaç söz de söyledi. Delikanlı, şırrak, kötü davranışlarını, şırrak, küfürlerle daha feci bir hale, şırrak, sokmana izin veremem, şırrak, özellikle hanımların önünde. Çok teşekkür ederim müdür bey. Dayağa böyle karşılık vermek bir gelenekti. Adamın önünde insanın sızlayan yerini ovuşturmaması da öyle. Şan resim odasına döndüğü sırada aşkı sopa yüzünden soğumamış, tersine büsbütün alevlenerek dayanılmayacak bir hal almıştı. Ama taktik değiştirmesi gerektiğini de anlıyordu. Şan bu durumu baş adamı sümüklü Arbuthnot'la konuştu. Arkadaşının önerisi de cesaretini ancak pek az kırdı. Unut o kadını. Okulda herkes ona bayılıyor. Ama tak kadını geçen gün sinemada bir herifle görmüş. Adam en aşağı 30'undaymış. Bıyığı ve kendi arabası varmış. Arka sırada öpüşüp duruyorlarmış. Neden onun yerine gidip Fino'yu görmüyorsun? Fino 16 yaşındaydı. Rustenburg okulunda öğrenciydi. Bishops'la Rustenburg arasında yalnızca demir yolu vardı. Fino'nun hayattaki bütün amacı elden geldiği kadar çok sayıda erkekliğin sınırına gelmiş çocukla ilgilenmekti. Şan Fino'yla hiç konuşmamıştı ama kız ona haber yollamış, Rondebosch'taki çam kurusunda buluşmalarını istemişti. Son zamanlarda Şan'ın yer aldığı her kriket maçına da geliyordu. Şan bu öneriyi tiksintiyle reddetti. O da gerçekten Fino'ya benziyor. Sonunda Claire East'e uzaktan tapmakla yetinmeye karar verdi. Sonra bir gün kadının çekmecesinde o siyah Portekiz sigaralarından ararken durum değişti. Şan da o sigaralardan hoşlanmaya başlamıştı. Kadına aşık olması ondan bir şey çalmayacağı anlamına gelmiyordu. Şan'ın kağıt ataşıyla açtığı kilitli çekmecede yeşil kurdelelerle bağlanmış mukavva bir dosya vardı. Bunun içine çıplak erkek modellerin kara kalemle yapılmış 20 kadar resmi konulmuştu. Her birinin altında Claire'in imzası ve tarih de vardı. Şan o ilk kıskançlık sarsıntısından sonra resimdeki erkeklerin her birinin de farklı kimseler olduklarını anladı. Bir tek ortak yanları vardı. Suratları kabataslak çizilmişti ama cinsel organları çok ayrıntılıydı. Aslında Şan'ın bulduğu Claire'in aşıklar koleksiyonuydu. Kadının güçlü zevkleri olduğu anlaşılıyordu ve erkeklere düşkündü. Bu durum dosyadaki resimlerden de anlaşılıyordu. Şan'ın sönükleşen umutları tekrar canlandı. Çocuk o akşam kardeşi Michael'a Claire East'in bir portresini yapması için 5 şilin verdi. Michael da resim derslerine giriyordu. Bu yüzden modelin haberi olmadan istenilen resmi yaptı. Portre Şan'ın umduğundan daha da güzel oldu. Çocuk resmi kadına verdi. Claire de dersin sonunda öğrenciler dağılırken, "Şan," dedi, "lütfen sınıfta kalır mısın?" Oda boşalınca Şan'ın resim defterindeki kendi portresine bakarak "Bunu sen mi yaptın?" diye sordu. "Gerçekten çok güzel." Soru masumdu ama resim Şan'ın o zamana kadar çizdiği renk karmaşalarından çok farklıydı. Çocuk bu yüzden ressamın kendisi olduğunu iddia etmenin tehlikelerini sezdi. "Açık açık bu portreyi ben yaptım diyecektim," diye itiraf etti. "Ama size yalan söyleyemem Miss East. Bu resmi yapması için kardeşime para verdim."
"Neden Şan?"
"Çocuk herhalde sizden çok hoşlandığım için," diye mırıldandı. Kadın Şan'ın kızardığını fark ederek şaşırdı. Bu hal ona dokundu. O zamana kadar Şan'dan gerçekten nefret etmişti. Küstah ve terbiyesizdi. Sınıftaki öğrencileri de kötü bir biçimde etkiliyordu. Sigaralarını çalanın Şan olduğundan da emindi genç kadın. Ama şimdi çocuğun hiç fark etmediği bu duygusallığı Claire'i şaşırtmıştı. Birdenbire Şan'ın eskiden sırf dikkatini çekmek için o kadar gürültü ettiğini anladı. Ondan sonra da çocuğa karşı daha yumuşak davranmaya başladı. Şan'a gülümsüyor, onun resimlerini düzeltiyordu. Şan da buna karşılık genç kadının masasına armağanlar bırakmaya başladı. Claire o zaman hırsızın Şan olduğunu düşündüğünde yanılmamış olduğunu anladı. Ama çocuk bundan vazgeçmişti artık. Claire gelen meyve ve çiçekleri kabul ediyordu. Bir şey söylemiyor, yalnızca Şan'ın sehpasının yanından geçerken gülümseyerek başını sallıyordu. Sonra Claire bir cuma günü çekmecesini açtı. Buraya mavi bineli bir kutu konmuştu. Üzerine kuyumcunun adı altın harflerle yazılmıştı. Claire sınıfı arkasını dönerek kutuyu açtı ve birden irkildi. Az kalsın kutuyu elinden düşürüyordu. İçinde beyaz altından yapılmış bir broş vardı. Ortasında iri bir yıldız safir ışıldıyordu. Mücevherden pek anlamayan Claire bile taşın eşsiz bir şey olduğunu anladı. Safirin etrafındaki küçük pırlantalar bir yıldız oluşturuyordu. Claire ani bir açgözlülükle sarhoş oldu sanki. Herhalde broş birkaç yüz sterlin değerindeydi. Genç kadının eline şimdiye kadar böyle bir para hiç geçmemişti. Bir yıllık ücretinden daha fazlaydı. Şan kutuyu annesinin tuvalet masasından almış, ahırların gerisindeki eğer odasına saklayarak gürültüler sona erinceye kadar beklemişti. Evdeki bütün hizmetkarlar sorguya çekilmişlerdi. Önce böyle sadakatsizce davranılmasına fena halde kızmış olan şahsa sorguya çekmişti onları. O zamana kadar yanında çalışanlar şahsanın içkisinden başka hiçbir şeyini çalmamışlardı. Şahsa araştırmalarından bir sonuç alamayınca polis çağırmıştı. Hizmetçi kızlardan birinin eskiden çalıştığı yerde hırsızlık ettiği için 6 ay hapis yatmış olduğu ortaya çıkmış ve tabii bu Şan bakımından iyi olmuştu. Kız suçlu bulunmuş, dava sonucu 18 aya mahkum olmuştu. Özellikle de çaldığı broşu geri vermeye yanaşmadığı için. Şan olayın unutulması için 10 gün beklemiş, sonra da broşu aşık olduğu kadına hediye etmişti. Claire mücevheri almayı çok istiyordu. Broşun çalınmış olduğunu anlıyordu ama öte taraftan her zamanki gibi paracı sıkıntıdaydı. Zaten Bishop'sa da o yüzden girmişti. Şimdi bu zor duruma düşmesine neden olan o günleri özlem ve pişmanlıkla düşünüyordu. Yemiş içmiş, resim yapmış ve sevişmişti. Bu broş bütün dertlerinin çözümünü sağlayabilirdi. Claire'in vicdanı yoktu ama hırsızlıktan mahkum edilmekten de korkuyordu. O yaratıcı özgür ruhunun demir parmaklıklar ardında öleceğini biliyordu. Broşu usulca çekmecesine koydu. Ders boyunca dalgın dalgın ardı ardına sigara içti. Sınıfın gerisinde masum masum oturan ve her zamanki gibi olağanüstü bir hevesle çalışan Sean'a yaklaşmamaya dikkat etti. Zil çaldığı zaman da çocuğa sınıfta kalmasını söylemedi ama Sean kadının masasına yaklaştı. Usulca beğendiniz mi diye sordu. Claire çekmeyi açarak mineli kutuyu çıkardı, aralarına masaya koydu. Bunu kabul edemem Sean, bunu sen de pek hala biliyorsun. Sean'a mücevheri nereden bulduğunu sormak, gerçeği öğrenmek istemiyordu. Dayanamayarak uzandı, kutuya son bir defa dokundu. Sean yavaşça kaygılanmayın dedi, durumu kimse bilmiyor. Broşu başkasının aldığını sanıyorlar, tehlikede değilsiniz. Çocuk Claire'in kafasından geçenleri bu kadar kolaylıkla okuyabilmiş miydi? Genç kadın Sean'a baka kaldı. Sırrının ortaya çıkması, açgözlü olduğunun öğrenilmesi onu sinirlendirdi. Elini kutudan çekerek kucağına koydu. Derin bir soluk alarak red cevabını tekrarlamaya hazırlandı. Ama aynı anda Sean resim defterini açarak üç kağıt çıkardı. Bunları mavi mineli kutunun yanına dizdi. Claire hışırtılı hışırtılı soluk aldı. Bunlar kendi yaptığı resimlerdi. Eğlence dosyasında duran eserler. Altta da kendi imzası vardı. Sean ben de bunları aldım diye açıkladı. Uygun bir değiş tokuş. Claire ona baktı ve Sean'ı ilk defa olduğu gibi gördü. Bu çocuk ancak yaş bakımından küçüktü. Genç kadın Atina'daki müzede gördüğü Tanrı Pan heykeline nasıl hayran olduğunu hatırladı. Genç bir delikanlıydı Pan heykeli, güzel bir çocuk. Ama Pan'da günah kadar çekici bir kötülüğün izleri de vardı. Sean da o heykele benziyordu. Claire'in soluğu kesildi. O zamana kadar kimse kendisine bir ödeme yapmamıştı. Bu çocuk ona kral metresine yakışacak bir ücret teklif ediyordu. Claire'e o güne kadar şantaj da yapılmamıştı hiç. Sean onu akılsızca yaptığı eskizlerle tehdit ediyordu. Bu resimler okul yöneticilerinin eline geçerse neler olacağını biliyordu genç kadın. Sean'ın açık açık söyleyemediği tehdidi yerine getireceğinin de farkındaydı. Çocuk safir broşun çalınması suçunu masum birine yüklediğini ima etmişti. Claire için en önemlisi genç kadının o zamana kadar hiçbir çocukla ilişkisi olmamıştı. Merakla Sean'ı inceledi. Ciddi, gergin ve duruydu. Teninde gençliğe özgü o tatlı parlaklık vardı. Kollarında ipek tüyler pırıldıyordu ama yanakları dümdüzdü. Şimdiden jilet kullanmaya başlamıştı bile. Boyu Claire'den uzundu. Omuzları ve dar kalçaları çocukluktan kurtulup erkek halini almaya başlamıştı. Kol ve bacakları uzun ve biçimliydi. Ne garip. Claire, Sean'ın kollarının ne kadar kaslı olduğunu o zamana kadar fark etmemişti. Gözleri zümrütler kadar yeşildi. Kristal bir kadehe konulmuş nane likörü kadar yeşil. Göz bebeklerinin çevresinde küçücük kahverengi ve altınımsı benekler vardı. Claire eğilerek mineli kutuyu aldı. Boğuk boğuk, "Teşekkür ederim Sean," diye fısıldadı. "Şahane bir hediye bu. Her zaman saklayacağım." Sean o açık saçık resimleri alarak defterinin arasına soktu. Aralarındaki sessiz anlaşmanın rehineleriydi bunlar. "Teşekkür ederim Miss East." Çocuğun sesi de kadınınki kadar boğuktu. "Hediyeyi beğendiğinize sevindim." Claire bilerek zalim bir tavırla ayağa kalktı. Çocuğun beklenti denilen o tatlı işkenceyle kıvranmasını istiyordu. Sean'ın her şeyi planlamış olduğunu seziyordu. Claire'in ayrıca bir çaba göstermesine gerek kalmayacaktı. Çocuk dehasıyla her şeyi halledecekti. Onun ne yapacağını beklemek de heyecanın ayrı bir parçası olacaktı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 228.